Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkan ve stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programımızda yine her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu soruları ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onun cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız diyelim efendim. Ve programımıza yine WhatsApp hattımıza hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de hocamıza sorularınızı sorar, onların cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz efendim diyelim. Ve hocam biliyorsunuz Ramazan geliyor.
İnşallah.
Kısa bir vakit kaldı. İlk sorumuzu şöyle sormak istiyorum hocam. Ramazan'ın girişi hesapla tespit edilebilir mi, yoksa bizzat hilalin görünmesi gerekir mi?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir defa Ramazan ayı oruç ayı birinci derecede. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de net olarak der ki kim ayı ya şahit olursa oruç tutsun. Şahit olan oruç tutsun. Hı hı. Şahit olmaktan maksat ne? O ay hilalin doğmuş olması. Şimdi burada acaba o doğan hilali görmek şart mı? Ve men şehide minkum şehra fel yasum, bu ayet o. Hı hı. Doğrudan görmek gözle herkesin şart mı? Yoksa ayın yeni ayın girdiğinin bilinmesi yeterli mi? Öteden beri tartışılan bir konu. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında şimdiki gibi hesap, kitap, alet, edevat yok. Onun için sumu li ru'yetihi ve eftiru li ru'yetihi. Hadis-i şerif de böyle. Diyor ki hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın. Hilali gördüğünüz zaman da bayram yapın. Ve kendisi diyor ki biz ümmi bir milletiz. Nahnu ümmetun ümmiyetun. Biz yazı yazmayı bilmeyiz, hesabı bilmeyiz. Hilali gördüğünüzde tutun, hilali görmediğinizde hilali gördüğünüzde bayram yapın. Ha, şimdi Peygamberimizin bu hadisi bize diyor ki hilali gör. Ama şöyle bir kayıt var. Biz ümmi bir milletiz. Hesabı ve yazıyı bilmeyiz. Acaba bunun mefhum muhalifi dediğimiz, hesabı ve yazıyı bilirseniz o hesaba göre yapabilir misiniz? Daha sonraki dönemlerde bu yıldızların hareketlerini ayı takip eden kişilere müneccim denilmiş. Ama o müneccim sihirbaz anlamında değil ve astrolog değil. Onlar yıldız ilimleriyle meşgul olan, bugünkü karşılığı astronom. Bunlar acaba bunların hesabı, felekiyum tabir edilir onlara. Bunların hesabı bu dini günlerin tespitinde geçerli mi değil mi tartışmış alimler. Geçerli diyenler olmuş, geçerli değil diyenler olmuş. Bu ne zaman oluyor? Birkaç yüz sene önce. Şimdi günümüze gelelim. 1979 senesinde İstanbul'da İslam ülkeleri arasında bir konferans düzenlendi. Buna Ru'yetü Hilal, Hilali Görme Konferansı denildi. Hı hı. Ve bütün İslam aleminden epey geniş bir katılımla bu konular tartışıldı. Ve o zaman şu sonuca varıldı. Hesap yapılacak ve bu hesapla hilalin ilk defa nereden görüleceği tespit edilecek. Ve oraya daha önceden bir heyet gönderilecek. O heyet orada hilali gözetleyecek ve görecek. Yani hesapla görme, ru'yet dediğimiz şey birleşecek. Bu karar alındı. Fakat uygulanamadı. Çünkü bazı İslam ülkeleri uymadılar. Onların başındaki şeyhülislamlar diyelim, baş müftüler, biz onu bilmeyiz, peygamber böyle demiş, biz ona uyarız gibi şeyler söylediler. Ve dolayısıyla o kararlar pek uygulanamadı. Şimdi bu sefer İslam aleminin bazı bölümleri hesaba göre orucunu tutmaya, bayramını yapmaya başladı. Bazıları efendim biz bir haber bekliyoruz, görenin gelmesini bekliyoruz diye bir gün sonradan oruç tutanlar oldu. Böyle bir karmaşa oluştu. Ama şimdi genelde aşağı yukarı bütün İslam alemi bu hesaba göre hareket ediyor. Şimdi biz de olur diyoruz, hesaba göre olur. Niye olur? Şimdi o kadar hesaplar ince yapılıyor ki şaşmıyor. Şimdi Cenab-ı Hak kainatı yaratmış ve bir ölçü koymuş. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ diyor ayette. Yani Allah gökyüzünü yükseltti, semaları ve ölçüyü koydu. وَكُلُّنْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ayette. Her şey bir o şeyde uzayda yüzüyor. Yani hareket ediyor. Şimdi hilalin görülmesi var. Bir de günlük vakitler var. Bizim sabah namazı neye göre kılıyoruz biz? Dünya güneşin etrafında 24 saatte bir tur atıyor. Bizim bulunduğumuz yere güneş ne zaman başlayacak? İşte ondan 1,5 saat önce aydınlanmaya başlıyor. Yani biz diyoruz ki sabah namazının vakti girdi. Peki biz her gün sabahleyin kalkıp da sabah namazını kılmak için güneşin doğacağı tarafa bakıp ortalık ağarmış, ağarmamış diye bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Ya ne yapıyoruz? Elimizde takvimler var. O takvimlerde diyor ki filan tarihte sabah namazı şu vakitte kılınır. Veya güneş şu vakitte doğar. İmsak şu vakitte başlar. Biz bu hesaba göre oruca başlıyoruz, namazı kılıyoruz ve kimse de buna ya olur mu böyle şey demiyor. Öbür taraftan bakıyoruz, güneş tutulması, ay tutulması. Takvimler yazılmış, ta 300 gün sonra güneşin hangi saatte, hangi dakikada ne kadar tutulacağı belli. Ve o saat geliyor, şaşmıyor. Niye? Çünkü dünyanın bir dönme hızı var, o hız belli. Ayla dünya arasındaki irtibat belli. Dolayısıyla ne zaman güneş doğacak, ne zaman batacak, ne zaman tutulacak, ne zaman tutulmayacak... Bu biliniyor. Aynı şekilde hilalin yeni ayın yani ne zaman dünyadan görülebileceği de gayet ince bir şekilde hesaplanıyor. Ve bu şaşmıyor. Hatta şu da var değil mi? Şimdi ne zaman ve nerede ilk defa görünecek? Bazen öyle oluyor ki Karayipler'de ilk defa görünüyor. Bazen Japonya'da ilk defa görünüyor. Yani o da değişebiliyor ve hesap bunu da biliyor.
Evet.
Şimdi dolayısıyla biz hesaba itimat ediyoruz. Burada şöyle bir şey var. Efendim Karayiplerle hilal görünecek. Ben burada ona uymak zorunda mıyım? Şimdi Hanefi mezhebi diyor ki bir kimse herhangi bir yerde hilalin gördüğünden haberdar olur ise o oruca başlar. O hilalin görüldüğü yer ile kendi bulunduğu yerin arasındaki mesafe önemli değildir. Buna ihtilafu metali'i deniliyor. Yani o hilalin görünme yerlerinin farklılığı. Şafii mezhebi de diyor ki hayır diyor. Benim oruca başlamam için benim bulunduğum coğrafyada orucu hilalin görülür olması lazım diyor. Böyle bir farklı görüş var ama Hanefiler nerede olursa olsun hilal görüldü. Ben de onların haberi mi oldu? Ben oruca başlarım diyor. Bugün de onu yapıyoruz. Yani bizim bugün önümüzdeki günlerde oruca başlayacağımız ta bundan ne kadar zaman önce tespit edilmiş, hesaplanmış, oraya yazılmış ve ona uyuyoruz. Allah kabul etsin.
Amin.
Yani biz artık yani dünya Müslümanlar bugün o ümmi bir millet değil. La nektubu ve la nuhasibu peygamberimizin ifadesiyle yazmayız, hesap etmeyiz değil. Okuyan, yazan, hesabı bilen millet, ümmet.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi bu konuda benim aklıma da çevremdeki birçok kişiden de duydum bu soruyu. Şu soru geliyor. Biz hesaba göre gidiyoruz. İşte Suudi Arabistan hilali bizzat görmekle gidiyor. Oraya umreye giden hacılar ona göre uyuyor. Ne yapmamız gerekiyor?
Yapılacak olan yok. Yani orada neyse sen de ona göre hareket edersin.
Hı hı.
Yalnız şu var artık Suudi Arabistan da hesaba göre yapıyor.
Hı.
Bu Bin Baz diye bir şey vardı. Baş müftüleri vardı Suudi Arabistan'ın. Onun zamanında bu hesaba itibar etmiyordu onlar. Ve görmeye itibar ediyorlar. Peki nasıl görecek? Herkes çıkıp da görmüyor. Ya yani iki kişi geliyor, biz hilali gördük diyor. Ne yapıyorlar? O iki kişinin durumunu araştırıyorlar. Acaba bu adam yalan söyler mi, söylemez mi, doğru mu görüyor diye. Kendilerince inandırıcı bulunca hilal görülmüş diyor. İki kişi gelmedi, haber vermedi. Hilal görülmedi, yarın şeye devam. O şekilde diyorlardı.
Hı.
Hatta şöyle laflar da dolaşırdı. bu hilalin görüldüğünü gelip de haber verenlere hediye verirmiş devlet. İşte bu hediyeyi almak için yalan söyleyenler de çıkarmış derlerdi. O var mı yok mu bilemem ben onu. Ama öyle konuşulurdu ama şimdi çok şükür gerek Kurban Bayramı olsun, gerek Ramazan Bayramı veya Ramazan'ın girişi genelde sapmıyor, hep aynı günde başlıyoruz. Pakistan'da biraz sıkıntı oluyor. Orada farklı farklı şeyler var, böyle akımlar var. Onların her birinin kendine göre farklı bir hesabı kitap oluyor.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi Ramazan geliyor dedik. Ramazan'la ilgili ikinci bir soru da şu. Kimler oruç tutmayabilir bu ayda?
Şimdi bir oruç tutamayanlar olur, tutması caiz olmayanlar, bir de tutamayabilecek olanlar var. Bir defa hanımların özel durumlarında ve bir de lohusayken oruç tutamazlar hanımlar.
Evet.
Tutsalar bile oruç sayılmaz, caiz değildir. Onlar Ramazan çıktıktan sonra o özürleri, mazeretleri geçince tutarlar. Peki kimler tutmayabilirler? Hastalar tutmayabilir. Bir, ki bu Kur'an-ı Kerim buna izin veriyor. Efendim, ikincisi yolcular tutmayabilir. Ona da Kur'an-ı Kerim izin veriyor. Sizden birisi de hasta olursa veya seferde olursa başka günlerde o günlerin yerine tutar diyor, tutmayabilir. Sonra hamile kadınlar oruç tutmayabilir, hamile. Oruç tuttuğu zaman kendisi veya bebeği zarar görecekse bunlar. Emzikli kadınlar oruç tutmayabilir. Çünkü onun süt oluşması için beslenmesi lazım. Orada da o kaydı koymak lazım. Yani oruç tuttuğu zaman bebeğinin beslenmesine engel teşkil edecekse tutmayabilir. Bir de çok ağır işlerde çalışanlar oruç tutmayabilirler. Çok ağır. Ki bu bizim fıkıh kitaplarında çok ağır işler deyince taş ocağı örnek verilir, mihçer fıkıhta veya fırınlarda çalışan sıcak bölgelerde bunlar tutmayabilirler. Yaşlılar, yani hasta değil ama yaşı ilerlemiş, dayanamıyor, tutmayabilir. Bir de son derece zayıf, onu bir hastalık sayabiliriz. Yani adam öyle oluyor ki mesela ben bir şey görmüştüm, 40 kiloydu adam. Mesela bu tutmayabilir. Peki bu oruç tutmayanlar ne yapacaklar? Daha sonra eğer o mazeret ortadan kalkarsa veya kalktığında o oruçlarını kaza edecekler. Mesela hanımlar adet oldukları için oruç tutmamışlar. Temizlendikten sonra, Ramazan'dan sonraki aylarda temizlenince tutarlar. Veya lohusa yani çocuk dünyaya getirmiş, o lohusalık süresi bittikten sonra o orucu kaza ederler. Hasta iyileştikten sonra, iyileşirse orucunu kaza eder. Yolcu memleketine döndükten sonra, Ramazan dışında tabii, o tutmadığı orucu kaza eder. Yaşlılar, kronik hastalar veya son derece zayıf olduğu için oruç tutamayanlar, bunların dönüşü olmayacağı için genelde bunlar da tutamadıkları her bir gün oruç için bir fidye miktarı olmak üzere para verirler fakirlere. Tabii bu ağır işte çalışanlar da tutamamışlarsa onlar da daha sonra izin zamanlarında falan oruçlarını tutarlar.
Eyvallah hocam. Hocam umre ibadetini Ramazan ayı içerisinde yapmakla başka zamanda yapmak arasında dinen bir fark var mıdır?
Şimdi şöyle, umre sünnettir. Ve bunun manası şu: umreye gitmek zorunda değilsin. Ama gidersen sevap kazanırsın. Bunun anlamı bu. Ramazan'da yapılan umrenin sevabı, Ramazan dışında yapılan umrenin sevabından fazla olduğunu hadisler söylüyor bize. Hatta Ramazan'daki bir umre bir hac gibidir şeklinde anlamına gelen hadisler var. Yani Ramazan umresi daha çok sevap getiricidir. Ama sana şunu söyleyeyim. İbadetlerimizde ihlas, samimiyet, huşu ön plana çıkar. Zamandan ziyade bu. Yani sen Ramazan'da umreye git, tavaf et ama bedenin dönsün, kafan hiçbir yere orayla ilgili değil. Memlekette olsun, ticarette olsun, işte olsun. Böyle bir tavafı Ramazan'da yapacağını, bütün benliğinle, zihninle, kalbinle, gönlünü Allah'a vererek Ramazan dışı yapılan bir tavaf daha iyi olabilir. Evet, hadisler var, doğrudur. Ramazan'daki yapılan umre daha çok sevap getiricidir ama ihlaslı, samimi ve bütün benliğiyle o umreyi yaptığında bu mana ifade eder.
Eyvallah. Hocam, çocuklara verilen değerli hediyeler çocuğa mı yoksa ebeveynine mi aittir?
Çocuğa aittir. Madem ki çocuğa veriliyor, çocuğa aittir. Ancak o hediyeleri korumak o çocuğun velisinin görevidir. Velisi kimdir? Babası. Babası yok da dedesi varsa dedesi. O da dedesi de yoksa efendim hakimin tayin ettiği bir vasi. Annesi de olabilir, bir başkası da olabilir. Bunlara verilir. Onlar korur ve bu çocuk ergenliğe ulaştığı zaman ve reşit olarak, yani aklı başında doğru düşünen, doğru karar veren bir duruma gelince o hediyeler veya diğer başka malları çocuğa teslim edilir.
Eyvallah hocam. Hocam, yatırım amaçlı alınan arsanın zekatı verilmeli midir?
Yani yatırımdan maksat ne? Ben bunu alayım şimdi de satayım, para değerlenince diye mi aldı? Yoksa ben bu arsayı aldım, efendim üzerine bir bina yaparım ileride diye mi aldı? Eğer o arsayı satmak niyetiyle aldıysa ticaret malına girer, onun zekatını verecek. Ama satmak niyetiyle değil de ileride ev yaparız, çocuklardan biri oturur gibi filan niyetle alırsa zekat gerekmez.
Eyvallah hocam. Kişi fidyesini damadına verebilir mi hocam?
Verebilir. Damat yakın değildir, akraba sayılmaz. Şimdi şöyle, yani akraba sayılır da kan akrabalığı değildir. Ki, bu fidye kime verilir? Kime fitre verilebilirse ona verilir. Kime zekat verilebilirse ona verilir. Aynı şey. Ve burada bir zengine verilmez bunlar. Kim olursa olsun. İki, kişinin usul ve furu. Yani üst soy. Anası, babası, dedesi, nesi. Furu alt soy. Çocukları, torunları. Ve bir de eş. Onlara verilmez. Onun dışında damada da verilebilir. Geline de verilebilir. Kayınpedere de verilebilir. Kayınvalideye de verilebilir.
Eyvallah. Başka bir işle meşgulken Kur'an-ı Kerim dinlemek caiz midir hocam?
Şimdi Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman Kur'an'ı dinleyin, susun ayeti var. İzâ kur'el Kur'anu fensutû le festemi'û le. Yani Kur'an'ı okunduğu zaman dinleyin. Festemi'û lehu, onu dinleyin. Dolayısıyla kişi Kur'an okunuyorsa dinlemesi lazım. Dinlemek nasıl olur? Onun ne dediğini fark eder, anlar. Ha şimdi eğer Arapça biliyorsa manasını anlar. Arapça bilmiyorsa diyelim Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğini anlar. Budur dinleme. Ama kişi bir şeyle meşgul oluyor ve oradan da Kur'an-ı Kerim okunuyor. O dinlemiş sayılmaz. Çünkü onun zihni başka yerde. Adam bir şey tamir ediyor, Kur'an orada okunuyor. Veya ne bileyim kitap okuyor, bir taraftan da Kur'an okuyor. Bu o, bunu yapamaz. Yani eğer Kur'an-ı Kerim'i dinleyemeyecekse kapatsın. Dinlemek istiyorsa başka işi bıraksın, Kur'an-ı Kerim dinlesin. Evet. O bir ibadettir çünkü.
Burada şu da akla geliyor hocam. Bazen hani meşguliyetimiz oluyor ve yanımıza gelen kişi sesli Kur'an okuyor. Burada ona bir vebal var mıdır?
Şimdi onu uyanması lazım diğerinin o zaman. Yani ben dinleyemiyorum kardeşim, işinden oku. Veya o dinleme durumunda olan kişi orayı terk edebilirse terk etsin.
Eyvallah hocam. Sürekli idrar kaçıran kimse nasıl namaz kılmalıdır hocam?
Sürekli idrar kaçıran kişi her namaz için ve her namaz vakti için bir defa abdest alır. Buna özür sahibi diyoruz. Her namaz vakti için. Yani öğle namazı için abdest alacak. Yalnız şu var, öğle namazı için öğle namazı vakti girmeden önce abdest alabilir. Öğle namazı için öğle namazı girmeden önce abdest alabilir. Ha, ama şeyde diğer namazlarda namaz vakti girmesi lazım. Mesela şöyle diyelim, kuşluk abdest aldı. O kuşluk özür sahibi. O kuşluk aldığı abdestle öğleyi kılabilir. Ama öğle namazı vaktinde öğle vakti çıkmadan abdest alırsa onun ikindi yıkılamaz. İkindi girdikten sonra abdest alması lazım. Akşam girdikten sonra abdest alması lazım. Yatsı girdikten sonra veya sabah namazı vakti girdikten sonra abdest alması lazım. Ama Hanefi mezhebinde bir vakitte bir abdest aldığı zaman o abdestle o vakit içerisinde dilediği kadar namaz kılabilir. Ama Şafii de öyle değil. Mesela Şafii de her namaz için ayrı abdest alması lazım. Yani vakit için ayrı, kaza namazı kılacaksa ayrı.
Sünnetlerde peki?
O sünnetlerde doğrusu Şafii'lerin yok, vakte bağlı olanlarda değildir de ayrı nafile kılacaksa ayrı abdest alması.
Eyvallah hocam. Birden çok ilde evi olan kimse buralara gittiğinde seferi olur mu hocam?
Olmuyor. Yani birden çok ilde evinin olduğu yerlerde seferi olmuyor.
Eyvallah hocam. Sağlık sorunları sebebiyle cuma namazına gidemeyen kimse ne yapmalıdır hocam?
Sağlık sorunları sebebiyle cuma namazına gidemeyen kişi o gün öğle namazı kılacaktır. O günün öğle namazını. Yani diğer namazları, öğlen günleri namazı nasıl kılıyorsa cuma günü öğle namazında öyle kılacaktır. Yalnız cuma namazının kılınmasını beklemesi uygun olur.
Eyvallah. Peki bilerek cuma namazına gitmeyen kimsenin durumu nedir hocam?
Şimdi namaz bir defa hangisi olursa olsun İslam'ın en çok önem verdiği ibadettir. Peygamber Efendimiz'in hadisleri var bu konuda. Namaz dinin direğidir. Namazı kılan dinini ayakta tutmuştur. Namazı kılmayan dinini yıkmıştır. Hadisleri. Onun dışında namaz müminin miracıdır. Var. Bunlar metinleri de var. Metinlerini söylemiyorum Arapçasılarını. Çok önemli bir ibadet. Hatta namaz kılmayan kişinin durumu tartışılmış. Ona dünyevi cezalar da tespit edilmiş bazı mezheplerde, hatta mezheplerde. Şimdi cuma ise bu beş namazların içerisinde daha önemli. Çünkü cuma gününde ayrı bir fazileti var. Peygamber Efendimiz buyurur ki hadisinde, güneşin üzerine doğduğu en kutsal gün cuma günüdür. Yani güneş cumadan daha mübarek başka bir zamanda doğmuş değildir. Hazreti Adem cuma gün yaratılmış, cuma gün cennete girmiş, cuma gün cennetten çıkmış. Böyle devam ediyor. Cuma önemli. Ve cuma namazı da iki ibadet var. Bir de hutbe var. Ve artı cuma namazının cemaatle kılınması şart. Bu özellikleri de var. O yüzden cuma namazı, hani beş vakit namaz fevkalade önemli farz namazlar. Cuma namazı daha da çok önemli. O yüzden mazeretsiz geçirmek günah. Resulullah'ın şöyle bir hadisi var. Bir kimse diyor, mazereti olmadan üç cumayı geçirirse onun kalbi mühürlenir diyor. Halk arasında şöyle derler, üç defa cuma namazı kılmayan kişinin pişirdiği yenmez derler. Veya başka daha şeyler söylerler. Böyle bir şey yok. Ama demin ki söylediğim hadis var. Üç cumayı kılmayan kişi peş peşine onun Allah kalbini mühürler.
Allah muhafaza.
Yani o büyük bir günahtır. Dolayısıyla cuma namazı konusunda çok hassas davranmak lazım. Ve tabii bazen bu cemaatle olduğu için insan tek başından kılamıyor. Mecburen camiye gidilmesi lazım. Bu iş, mesai vesaire bazen cumaya gitmesine kişinin engel olabiliyor. Ya bu konuda tabii yetkililerden anlayış bekliyoruz. Yani burada genelde mesaileri zannediyorum valilikler ayarlıyor. Bu valilikler içerisinde buna dikkat edenler oluyordur mutlaka. Ama olmayan varsa doğrusu olmalı bu Müslümanın en temel ibadeti olan cuma namazına gitmesine engel olunmamalı.
Eyvallah. Hocam ihram elbisesi beyaz olmak zorunda mıdır?
Eftaldir. Yeni ve beyaz olması daha faziletlidir. Ama illa beyazdan olması şart değildir. Bu biraz imkan meselesidir. Tabii günümüzde herkes beyaz takınıyor. İmkanlar var. Ama diyelim ki bundan peygamber zamanında herkes beyaz bir şey bulabiliyor muydu? O herkes bulabiliyordu denilemez. Ama beyaz olması ve yeni olması. Yeni olmazsa diye, eğer yeni değilse yıkanmış olması tavsiye edilir.
Eyvallah hocam. İhrama niyet etmeden ihram kıyafetleri giyilebilir mi hocam?
Şimdi insan ne zaman ihramlı olur? Niyet ettiği zaman. Hı hı. Dolayısıyla o elbisesini çıkartıp o ihram elbisesi dediğimiz izar ve rida, yani belden aşağı konulan peştaman ve belden yukarı alınan, omuza alınan havlu. Bunlara biz ihramlık diyoruz. İhram tabir ediliyor. O galat-ı meşhur. Yani yaygın yanlış. O ihram kıyafetidir o. Şimdi o kıyafeti girdi. Ama ihrama niyetlenmedi. Bu ihramlı sayılmaz. Peki günaha girdi mi? Hayır, girmez. Ne zaman ihramlı sayılır? İhrama niyet ettiği zaman. Mesela diyelim ki ülkemizden insanlar umreye gidiyorlar. Uçakla. Ve Cidde'ye varıyor. Cidde'de uçaktan inilip otobüslerle Mekke'ye gidiliyor. Şimdi bir Müslümanın bir sınırı geçerken ihramlı olmasının şart olduğu noktalar var. Bunlara mikat yerleri denir. Mikat yerleri. Cidde o mikat yerlerin içinde kabul ediliyor. Yani Cidde'ye varmadan önce ihrama girmek gerekiyor. Ha, şimdi bunun için ülkemizden gidenin iki yol var. Ya Türkiye'deyken ihrama girecek veya uçaktayken. Şimdi ihramın iki aşaması var. Bir, o elbiseleri çıkarıp onları giyecek. Bir de niyet edecek. Niyet uçakta da yapılabilir. Burada da yapılabilir. Ama uçakta elbise değiştirmesi zor. O zaman ne yapıyor birçok insan? Daha havaalanındayken kimisi ihram kıyafetini giyiyor, elbise şeyini giyiliyor. Hı hı. Hem de niyet ediyor. Tamam, olur. Artık o niyetlendi. Bazıları da o kıyafete bürünüyor da uçakta giderken Cidde'ye yarım saat kala diyelim niyet ediyor, namaz kılıyor. Bu da olur. Ama şu var. Kişinin o ihram kıyafetlerine girmiş olması onun ihramlı olduğu anlamına gelmez. Niyet yok idiyse. Peki niyet etmedim, etmeyeceğim de daha önceden bu kıyafete bürünebilir miyim? Bürünebiliriz.
Eyvallah hocam. Hocam, vergi vermemek için fatura kesilmemesinin hükmü nedir?
Ya şimdi bu tabii devletle vatandaş arasındaki bir iş ama devletin malı milletin malıdır. Hı hı. Ve devlet malını genelde vergilerden oluşuyor. Ve bu parayla devlet savunmasını, sağlığını, eğitimini, ulaşımını vesaire sağlıyor. Memurun ücret maaşını. Şimdi burada kim vergi verecek? Varlıklı olan kişi varlığı nispetinde vergi verecek. Peki insanların hiçbirisi vergi vermese ne olur bu millet devletin hali? Yol olmaz, elektrik olmaz, su olmaz, hastane olmaz, hiçbir şey olmaz. Hiç kimse vermese. Peki bazıları verip bazıları vermezse vermeyenler o zaman vazifesini yapmış sayılır mı? Sayılmaz. O vergisini vermeyenler verenlerin verdiği paradan istifade ediyorlar, kendisinin durumu iyi olduğu halde, vermesi gerektiği halde. Bazen maalesef böyle insanlar da çok. Yani adam vergi vermiyor ama aksaklıkları kınamakta, bağırmakta, çağırmakta herkesin önünde geçiyor. Sen ne katkın oluyor ki burada o hizmeti bekliyorsun diyesi geliyor insan. Evet, din vergi vermemeyi bir şey saymaz. Şimdi bizim dinimizde vergi olarak belli yerlere harcamak kaydıyla zekat var, öşür var. Ve onu vermeyen zorla alınır. Vermeyenler zorla alınır. Hı hı. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamberimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir ve bir kabile vergi vermek istemiyor. Yani zekat vermek istemiyor. Gerekçeleri, zekat peygamberin hakkıydı. O vefat etti, biz vermeyiz şimdi diyorlar. Hazreti Ebu Bekir onlara savaş açıyor. Hazreti Ömer dikiliyor karşısına. Ya ne yapıyorsun sen? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resulü diyen, namaz kılan, hacca giden, oruçtan insanlara savaş mı açıyorsun? Hazreti Ebu Bekir buyuruyor ki, peygambere verdikleri bir topal keçi vermedikleri sürece onlarla savaştın. O aynı zamanda vergiydi, zekat. Hı-hı. Ama sarf yeri olarak serbest değildi, istediği yere değildi. Fakirlere vesaireye sarf ediliyordu. Günümüzde tabii o vergi tamam zekat yerine geçmiyor. Ama devlet hizmetleri o sayede yürüyor. Ve insanların bu görevi oluyor, görevi yerine getirmeme de diğer insanlara karşı, yani diğer Müslümanlara, diğer milletin diğer unsurlarına karşı şey haksızlıktır.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik efendim. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı Ramazanlar diyelim şimdiden.